Ayrım 21.
Miletos, millet. Havanın açık olduğu bir gün Menderes Vadisi'nden karşıya bakıldığında ancak bir zamanlar Miletos'un bulunduğu küçük yarımadayla Balat, yıkık tiyatronun dış hatları seçilebilir. Nehir hala kentin çevresinde geniş bir ilmek oluşturmaktadır. Bahar taşkınlıkları Miletos'un dört eski limanını doldurur. Alman arkeologların kazdığı alanı kaplayıp yapmış oldukları çalışmaların izlerini kahverengi balçık örtüsüyle gözlerden siler. Murray'ın rehberinde buranın sıtma yuvası, burada kesinlikle uyumaya gelmez diye anlatıldığı anımsanıyor. Kazıcıların Agora'nın güzel cephesini ve başka önemli antik parçaları güvenlikli olmasa bile kuruca bir yere taşıdıklarına şükrediyoruz. Berlin'deki Bergama Müzesi 2. Dünya Savaşı'nda bombalanmış ama sonra onarılmıştır. Öte yandan Almanların gelişinden önce yüzeyde kalmış tek yapı olan tiyatro, taşkınların yetişemeyeceği yerdedir ve şaşılacak ölçüde iyi korunmuştur. Ortalamanın çok üstünde dev bir yapı olan tiyatro, tepe yamacına oturtulmadığı, neredeyse dümdüz bir alan üzerinde bağlantısız durduğu için olduğundan daha büyük görünmektedir. Tonozlu rampaları ve geçitleri modern dev stadyumların girişini andıran harap avlusunun bir köşesine sonradan orta büyüklükte bir Bizans yapısı inşa edilmiştir. Miletos'ta öteki yapıların üstüne hazin bir ölüm havası çökmüştür. Bunlar arasında yerleşmenin son kez ele geçirildiği dönemden kalan 15. yüzyılın başları, artık terk edilmiş ilk dönem Osmanlı camisinin süslü zarafetine dönmek insana ferahlık veriyor. Didima, Didim. Miletos'un yıkılışından sonraki felaketlerden biri, Delphoi'deki bilicilik ocağından verilen kehanette şu sözlerle dile getirilmişti. Benim Didima'daki ocağımda yabancılar hizmet görecek. Bilici rahibesi Sibilla'nın ağzından konuşan Apollon, doğal olarak Miletos topraklarındaki ünlü tapınaktan söz ediyordu. Çünkü varsıllığı büyük ölçüde büyük tecim yolunun denize ulaştığı yerde bulunmasına dayanan Miletos, Didima'daki bilicilik ocağı ile Brankidler denen ocağın bakıcı rahipler kastının ününe de çok şey borçluydu. Miletos'un düşmesinin ardından yağmalanıp sonunda İsa'dan önce 481 yılında Kiserkses tarafından yakılan ilk Yunan tapınağının izlerine çok az rastlanmış. 150 yıllık sessizlikten sonra Büyük İskender bilicilik ocağını yeniden kurmuş. Güçlü bir tapınak yapısının temelini de başlatmıştı. Bir görüşe göre tapınağın yıkıntılarının büyüklüğü düşünüldüğünce buna anlayışla karşılamak gerekiyor. Tapınak ilk başta çağının mimarlığının uygulamadaki gücünü aşan ölçüde düşünülmüştü. Bitirmek için var güçle çalışılmasına karşın tapınağın ta Caligula zamanına gelindiğinde bile tümüyle bitirilemediğini gösteren kesin kanıtlar vardır. Ama bitmemiş durumdayken bile Strabon onu Yunan tapınaklarının en büyüklerinden biri sayar. Plinius da ancak Efesos'taki Artemis Tapınağı'ndan sonra ikinci geldiğini söyler. Didima Tepesi Ege'nin görkemli manzarasına egemen yüksek bir burnun ortasında kurulmuştur. Samos, Sisam, Patmos ve Leros adaları buradan çok uzakta değildir, görülebilir. Bodrum Yarımadası ise güneye doğru uzak kalır. Kutsal yapının asıl varlık gerekçesi olan bir takım doğal ya da doğal olmayan özelliklerin belki bir mekanda toplanması yüzünden tapınak sığ bir çukura inşa edilmiş. Buradan denizi görmek de zor. Bugün antik alan üzerindeki köyün seviyesinin de yükselmesiyle durum daha göze batar duruma gelmiş. Arkeologlar kazılarını tapınağı yarı yarıya gizleyen taş istinat duvarının içinde yürütüyorlar. Yapı İyon düzenindedir. Pronaos'un derinliği nedeniyle doğu ucunda sütunlardan bir orman oluşmuştur. Pronaos'tan geçen bir eksen üzerinde tapınağa girerken doğu ucunda çok büyük bir kapı ile karşılaşılır. Belli ki insanın bu kapıdan geçmesi istenmemiştir. Çünkü eşik zeminden bir metre yüksektir. Kapıdan bakıldığında geride görülen dehlizden asıl kutsal yapıya inen anıtsal basamaklar vardır. Ancak dışarıdan bu yapıya ulaşmanın yolu Pronaos'taki iki küçük kapıdır. Bu kapıdan karanlık, genişliği bir metreyi zor bulan tonozlu, eğimli bir yola girilir. Ocağa danışmaya gelenler buralardan mı geçiriliyordu, yoksa Pronaos'u dolduran kalabalığa rahip, yanıtları dehlizdeki büyük kapıdan mı verirdi belli değildir. Almanların çizimlerinde tapınağın doğu ucunda gösterilen ve biliciliğin gerçekleştiği yer sayılabilecek minyatür yapı bugün artık yoktur. İnsan karanlık geçitten inip kendini çiçeklerle dolu günlük güneşlik çok geniş bir avluda bulur. O zamanlar bu denli geniş açıklığı örtecek tavan yapılamadığından tapınağın üstü açıktır. Bugünse havada dalıp yükselen, daireler çizen kırlangıçları seyrederken insanın aklına Herodotos'un kuş yuvalarıyla ilgili ilginç öyküsü geliyor. Bir gün Kime'den gelen bir heyet, Perslerden kaçmaya çalışan Paktias adında Lidyalı'ya sığınma hakkı tanıyıp tanımayacaklarını sormuş. Ocaktan olumsuz yanıt alınca heyetten Aristodikos adında biri bütün tapınağı dolanıp kırlangıçları, yuvalardaki bütün kuşları toplamış. Ocağın içerisindeki ses buna tepki gösterince, "Sana sığınanları koruyorsun da Kime'den gelenlere ellerindeki sığınmacıya teslim etmelerini mi söyleyeceksin?" diye karşılık vermiş. Ayakta kalmış sütunlar yapının dışını iki kat daha etkileyici kılmıştır. Bu sütunlar yapının ilk durumundaki oranlarının kavranmasını kolaylaştırıyor. Oranları ele veren küçük bir ipucu, dev gorgon başı biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Ana frizden düşmüş olan bu başın çirkinliği ancak çok uzaktan bakıldığında algılanabilecek biçimde yapılmıştır. Didyma'ya kutsal ziyaretler geleneksel olarak deniz yoluyla gerçekleşir. Eski Panormos limanından başlayan bulvar üzerinde mezarlar ve heykeller bulunurdu. İsa'dan sonra 1. yüzyılın sonuna değin doğrudan Miletos'tan gelen bir yol yapılmamış olabilir. Halikarnassos, Bodrum. Miletos'tan doğuya doğru Menderes Vadisi'nde ve güneye giden Karya kıyılarının kıvrımlarında bir düzine küçük kent yıkıntısı kazılmayı beklemektedir. Geleneksel olarak yıldızı parlayan öteki ünlü kentler, yıllar ve yıllar öncesinden eser toplayıcılarının, koleksiyoncuların yıkımına ya da dizgeli araştırmaların görece küçük çaplı tahribatıyla karşı karşıya kalmıştı. İkincilerin içinde en önde geleni, Anadolu Yarımadası'nın en güneybatı uçlarında Herodotos'un doğum yeri Halikarnassos'tur, Bodrum. 15. yüzyıl başlarında Rodos şövalyelerinin Aziz Petros'a adadıkları tablo güzelliğindeki kale, ortadaki küçük burunun üzerinde yapılmıştı. Bu burunu kucaklayan küçük bir koy üzerinde kurulmuş olan Halikarnassos'un büyük bir doğal güzelliği vardır. Avrupa armacılığının hoş biçimde sergilendiği kale duvarları, Yunan-Roma dönemi kentinin yıkıntılarından gelen malzeme ile yapılmıştır. Kalenin bulunduğu kayanın bir zamanlar ada olduğu sanılmaktadır. Burası ilk Yunan yerleşmeciler için uygun bir Pije Atero olmuştur. Halikarnassos, Karya'nın en büyük ve en güçlü kentlerinden biriydi. Dor Hexapolis'inin de üyesiydi. Halikarnassos'u bayındırlığın doruğuna eriştiren Mosolos, kentin Yunanlı karakterine ve geleneklerine dokunmadan onu büyük ölçüde siyasal bağımsızlığa kavuşturdu. Sonradan dünyanın 7 harikasından biri sayılan anıtı İsa'dan önce 350 civarında Mosolos'un anısına diken de karısı Artemisia idi. Mosoleion'un bulunduğu yeri geçen yüzyılın ortasında C.T. Newton kazdı. Ancak kocasına tapan Artemisia'nın büyük acısını ve hayranlığını simgeleyen anıttan geriye Newton'un British Museum'a götürdüğü kırık yontular kalmıştı. 17. Roma'ya direniş. Anımsanacağı gibi Roma'nın etkin koruması altına giren Pergamon kralı 2. Ömenes hem Galatya'ya hem de Bitinia'ya boyun eğdirmeyi başarmış, giderek Armenia ile birlikte barış içinde yaşama konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak yerli ülkelerin en güçlüsü olan hızla genişleyen toprakları şimdi Kızılırmak'ın ağzından Trapezus'a, Trabzon, dek bütün kuzey kıyılarını ve ardındaki dağlık ülkeyi içine alan Pontos'a yayamamıştı etki alanını. İlk başta yetkisini İsa'dan önce 5. yüzyılda Perslerden devralmış kralların yönete geldiği bu küçük devlet, ancak koşullar başka seçenek bırakmadığında zaman zaman Roma'nın kerhem birleşiği olmuş ama Asya'nın uzağında sahnenin gerisinde yola gelmez ve rahatsız edici bir öge olarak kalmıştı. İsa'dan önce 100 yılında bir Pontos kralı doğrudan Romalılara kafa tuttu, ve onların Küçük Asya'daki varlığına karşı bütün ülkeyi ayaklandırdı. Romalılara az kalsın ülkeden atıyordu. Böylesine hırslı bir girişim için gerekli insan gücünü ve maddi olanakları üreten ülkeyi yakından görmek gerekiyor. Kızılırmak'ın Samsun'un batısında denize kavuşan aşağı kısmı çok büyük bir orağın sapına benzer. Orağın hilal biçimindeki bıçağı Hititlerin Anadolu platosundaki eski ana yurtlarını çevirecek şekilde yukarı uzanır. Nehrin ağzından doğuya doğru Karadeniz kıyısıyla ona bitişik iç kısımda 300 kilometreden uzun bir bölgeyi Pontos kralları yönetiyordu. Bu bölgenin jeolojik oluşumu sıradağların platonun ortasından başlayarak bir elin parmakları gibi yayıldığı Batı Türkiye'nin jeolojik oluşumuna taban tabana zıttır. Çünkü burada koca bir dağ sırası arada 50 kilometreden çok uzaklık bırakmaksızın kıyıya koşut gider. Onun yankısına benzer daha küçük sıradağlarda aynı biçimde dalga dalga iç kısımlarda alçalarak sürer. Aradaki vadilerden akan nehirler de bu yönlendirmeye uymuştur. Onlar da kıyıya koşut akarken ana dağ sırasından kaçacak büyük bir yarık bulunca sularını birleştirip denize akarlar. Pontos'un iç kısımlarının Türkiye'nin birçok yaylasından farklı yanı yoktur. Bu nedenle iç kısımların dağların denize bakan yanındaki toprakların iklimi ve karakteriyle olan karşıtlığı çok çarpıcıdır. Suların dağıldığı yüksek araziyi geçtiniz mi, birden aşağı inilir. Yaz sonu bile olsa orman bitkilerinin ve çiçeklerinin dünyasına giriliverir. Yükseklerde çam kozalakları arasında alp bitkileri vardır. Sonbaharda da leylak renkli zehirli çiğdemler bilinen türünden iki kat uzun, iki kat büyüktür. Bundan alçakta komarlar ve azalyalar gelir. Vadilerde bunların yerini yapraklarını döken olağanüstü bollukta ağaç ve çalılar alır. Bu dar vadileri Lynch şöyle betimliyor. Bitki örtüsü giderek bollaşır ve değişik özellikler gösterir. Sonra sahne neredeyse tıpkı Kolkis üzerine anlatılan söylencelerdeki tekinsiz doğaüstü görünümüne bürünür. Kızıl ağaç, ıhlamur, ceviz ve kara ağaç, kayın ağacı ve kestane dallarından, yapraklarından, günlük güneşlikken bile gün ışığı neredeyse geçmez. Bu dünyadan değilmiş gibi ışık saçan gümüş likenden fes rengi dipli mantar çıkar. Boz yeşil likenlerin uzun şeritleri alçak dallar üzerinde kayıp gider. Bunlardan bol miktarda sürüngen bitki sarkıp çelenk yapmıştır. Şurada burada sık ağaçlar geniş bir çayıra açılır. Benzer karşıtlığı insan coğrafya açısından aynı dağ sırasının devamı olan Tahran'ın üstündeki suların dağıldığı yüksek Elbruz'u geçerken anımsıyor. Hazar kıyılarına inen subtropikal ormanlarda vaşakla hatta yakın zamanlara değin kaplanla karşılaşmak çok şaşırtıcı olmazdı. Dağlarla Karadeniz arasında nüfusun yoğun olduğu toprak şeridi çok verimlidir. Bugün fındık bahçeleri her türlü ekim alanından önce geliyor. Bu bahçelerde üretilen fındık Avrupa pazarının ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Romalılar zamanında başka ürünler de örneğin bal ve bal mumu, güzel kokulu sakızlar ile harbak ve pelinotu gibi çeşitli ecza bitkileri de dış satıma değer görülürdü. Ancak kıyı köylerinde en büyük gelir balık üretiminden sağlanırdı. Orkinos yumurtalarını bıraktıktan sonra İstanbul Boğazı'na giderken kolayca yakalanır, tuzlanır, dışarı satılırdı. İtalya gibi uzak yerlerde bunlar çok pahalıya giderdi. Yunan koloni yerleşmelerinin varlığı, kıyı şeridinin ekonomisini hatta kültürünü Helenistik döneme değin derinden etkilemişti. Ancak bu yerleşmelerin içerilerde etkisi az olmuştur. Dağlar arasından dünyayla ilişkisi kopuk olan Pontos'un iç kısımları değişmeyerek doğulu kaldı. Batıda artık çağ dışı görülmekte olan feodal toplumsal ve ekonomik yapı burada özelliklerini koruyordu. En önemli merkezler kral ailesinin oturduğu kalenin çevresine serpilmiş olan Amasya ile Komana'daki büyük ana tanrıça Ma'nın tapınağıydı. Amasya bugün çarpıcı konumuyla hala geleneksel başkent olarak görkeminin ve büyüklüğünün bir kısmını korumaktadır. Kent Iris'in Yeşilırmak her iki yakasında nehrin dağlar arasında derin bir boğazı geçtiği yerdedir. Sol yakada kentin üstünde bir ortaçağ kalesinin taçlandırdığı 300 metre yüksekliğinde tek başına gibi duran bir kayalık vardır. Bu kayalığın altında çıkıntı yapan bir omuzun üzerinde Pontos Krallık Sarayı ile kayalara ve zor çıkılan sekilere oyulmuş merdivenlerle varılabilen Mitridates'in atalarının mezarları vardır. Bunlar kayalığın yüzüne derinlemesine oyularak çevresinden soyutlanmış mağara odalardır. Kentten 3 kilometre kadar aşağıda, sol yakada hemen hemen irisle aynı düzeyde tek başına duran bu tür bir mezar vardır. Kim bilir ne zamandır bunun arkasındaki üstü kapalı dar geçiti, hayvanların barınak olarak kullanması sonucu kaya cam gibi parlamaktadır. Bundan ötürü de yörede burası aynalı mağara diye bilinir. Dağın iki yanı Pers krallarının tacı gibi yukarıdan aşağı doğru mazgallı surlarla sarılmıştır. Bunlar dağın iki ucundaki tahkim edilmiş kapı kalıntılarına doğru ve nehrin üzerindeki köprülere doğru inmektedir. Bugün demir yolu buradaki tünellerden geçerek kente girip çıkar. Amasya'nın yarı kagir beyaz boyalı evleri uzun lambardi kavaklarına karşı uyum içinde irisin yeşilimsi sularına yansımaktadır. Irmağın sağ yakasında kentin ortaçağ gönencinden kalma mimarlık eserleri çevresinde kümelenen bu evler arkadaki dağa tırmanır. Evlerin bittiği yerde ünlü meyve bahçeleri başlar. Yukarı kaleden bakıldığında vadiye yapraktan kalın yeşil bir halı serilmiş gibi görünür. Burada ağaçların meyve yüklü dallarının altında gölgeli ve nemli bir dünya vardır. Kağnılar tekerlek izlerinin bıraktığı çukurlarla kaplı yollardan döne döne gelip elma hasatını pazara getirir. Ağaç dingillerinden çıkan gıcırtılar aşağıdaki nehirden arıklara su çeken yüksek dolapların gıcırtılı seslerine karışır. Küçük Asya'da Amasya'dan daha çok resmi yapılmaya değer pek az kent vardır. Bununla birlikte bu kent yakınlarda yaşanmış türlü türlü tuhaf felaketlerin izlerini taşır. 1913 yılında yangında evlerinin üçte biri yok oldu. 1939 yılındaki büyük depremde revakı ile minarelerinin tepesini yitiren 2. Sultan Beyazıt'ın yaptırmış olduğu güzel caminin onarımı 1952 yılında Yeşilırmak'ın birden taşmasıyla kesintiye uğradı. Bu taşkında aşağı kentin tümü 1 metreye yakın derinlikte su altında kaldı. Kumana'nın yıkıntıları da Yeşilırmak'ın her iki yakasında, Tokat'ın 9-10 kilometre kuzeydoğusunda Gümenek köyü yakınındadır. Yol burada taş ayakları olan ahşap köprüden geçer. Günümüz gezginlerinden birinin belirttiği gibi, köprüyü kuranlar yeri bir levhayla belli etmek, kutsal kenti unutulup gitmekten kurtarmak istermişçesine en yakın kemere kentin adını taşıyan iki yazıt koymuşlar. Ünlü tapınak, ırmağı yukarıdan gören ancak şimdi geniş bir yıkıntı alanından başka bir şey bulunmayan alçak bir tepenin üzerindeydi. Tapınağı destekleyen grimsi mermerden yapılmış kocaman sütunlardan geriye kalan 8 tanesi Tokat'a götürülüp Ulu Cami'nin baş tabanını desteklemede kullanılmış. Pontos Krallığı'nın Roma'ya karşı direnişinin destanlı öyküsü, Küçük Asya tarihinde görülmüş en sıra dışı, en göz alıcı kişiliklerden birini öne çıkarır. İsa'dan önce 110 tarihinde çok genç yaşta Pontos Kralı olduğunda, Mitridates, Öpator'un kişiliğinde birbiriyle çelişen birçok garip özellikler toplanmıştı. Boyu da gücü de normalin üstündeydi. Hiç durmadan 200 kilometre ata binmeye alışık olduğu, 16 at koşulu araba kullandığı söylenir. Tümüyle vicdansız ve acımasızdı. Dilediği gibi yönetmek uğruna ilk olarak anasını ve erkek kardeşini öldürmesi bunu göstermektedir. Hırs ona yılmaz bir azim vermişti. Sonuç olarak Mitridates çoğunlukla olağan dışı denecek ölçüde zeki bir barbar olarak düşünülmüştür. Gene de Megi'nin belirttiği gibi bu görüş, acımasızlık ve zulmün Helen özellikleri olmadığı, başkalarının yaşamına ve haklarına hiç aldırmamanın barbar ulusları yöneten tiranlara özgü olduğu inancına dayanıyordu. Mitridates'in zevkleri öğrenim görmüş Yunanlı'nın zevkleriydi. Müziği, sanat yapıtlarını severdi. Güçlü hatipti. Helenlerin dinsel tapınmalarını incelemişti. Edebiyata ve felsefeye ilgisi ozanları bilim adamlarını sarayına çağırmasının nedeniydi. Yönetiminin ilk 10 yılı bilinçli ve sistemli olarak Pontos Krallığı'nı genişletmek, ekonomik ve askeri güç kurmakla geçti. doğuya doğru Karadeniz kıyısındaki denetimini Trapezus'tan Trabzon, öte Kafkaslara değin uzattı. Hatta şimdi Kırım dediğimiz yerde çok yararlı bir deniz aşırı koloni kurdu. Batıda Bitinya kralı Nikomedes'le anlaşarak Papalagonya'yı paylaşıp kıyıda kendi tarafında kalan kısmı ülkesine kattı. İçerilerde güneye doğru o sıralar Orta Avrupa'daki bir ayaklanmayla uğraşan Romalılardan Galatya'yı geri aldı. Aynı zamanda söylenenlere bakılırsa doğrudan Romalılara karşı yapmayı kafasına koyduğu sefer için ülkenin durumunu kolaçan etmek üzere kılık değiştirip Asya illerini bir güzel dolaşmış. Küçük Asya Yunan halklarında Roma yönetimine karşı gitgide artan hoşnutsuzluğu fark etmesi ve Romalı istilacılara karşı Helenizmin savunuculuğunu üstlenmesi belki de bu yolla olmuştu. İsa'dan önce 100 yılından başlayarak Mitridates Küçük Asya'nın artık en güçlü kralı olmuştu. Ancak bunu izleyen 10 yıl boyunca kafasına koyduğu büyük amaca uygun büyük bir ordu kurmakla uğraştı. Romalılara karşı izlediği yüz yüze siyaset ise bir ileri bir geri taktiğiydi. Bu dönem boyunca Roma ile çekişmesinin ana nedeni Kapadokya Krallığı'ydı. Mitridates sürekli olarak bu ülkenin Roma yanlısı olan yöneticisini kovuyor, yerine kendi koruduğu adamı getiriyordu. Lucius Cornelius Sulla komutasındaki bir ordu ilk kez Roma yetkisinin simgesi olarak ortaya çıkıp, meşru kralı resmen tahta geçirdiğinde bile Mitridates Romalı komutan sırtını döner dönmez yine aynı şeyi yaptı. Artık savaş kaçınılmaz olmuştu. Ama yıl İsa'dan önce 89'a gelip çatmıştı ve Sulla siyaset alanındaki düşmanlarıyla karşılaşmak üzere Roma'ya dönmüştü. Roma orduları ülkenin birbirlerinden çok uzak üç bölgesinde görevli, pek deneyimli olmayan generallerin buyruğuna verilmişti. O sırada süvarilere ve tekerlekleri bıçaklı savaş arabalarına ek olarak 250 bin piyadeyi seferber ettiği söylenen Mitridates, seferden çok zafer alayı havasında güneye doğru yola koyuluyordu. Yılın sonunda Efesos'a yerleşip Asya illerini ele geçirmişti. Daha sonra kısa süreli seferlerle Trakya'yı, Makedonya'yı ve hemen hemen Yunanistan'ın tümünü bir anda ele geçirdiği yerlere ekledi. Mitilene, Midilli adasını da ele geçirdi. Yalnız Rodos'u almayı başaramadı. Çünkü gemiye yüklenen kule ve takma köprüden oluşan kuşatma makinesi kendi ağırlığına dayanamayarak yıkılınca saldırıdan vazgeçilmesi gerekti. Eşsiz bir zafer kazanmış olan Mitridates buna en az düşmanlar kadar şaşırmıştı. O sırada öyle bir davranışta bulundu ki bütün Akdeniz dünyasını hayrete ve dehşete düşürdü. Gördüğümüz gibi 40 yıllık emperyalist sömürü düzeni Asya eyaletine İtalya'dan şimdi sayıları 100 bini bulan memur, iş adamı ve küçüklü büyüklü tecimen ordusunu getirmişti. Mitridates bu kişilerin aileleri ve hizmetçileriyle birlikte toptan yok edilmesini emretti. Buyruğu öylesine eksiksiz yerine getirildi ki söylendiğine göre bu nüfusun ancak 1/5'i katliamdan kaçabilmişti. Ama bu küstah hunharlığın acısını yalnız Romalılar çekmeyecekti. Eyalette yaşayan Yunanlılar çok geçmeden özgürlüklerini sözüm ona kendine amaç etmiş bu kişinin bu şekilde topluca öldürdüğü istilacılardan daha az baskıcı olmadığını, kendilerinin de bu yeni tiranın buyruğuna girdiklerini göreceklerdi.